Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programına yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim. Geçen hafta yapamamıştık.
Evet, maalesef.
Yani bir hafta süren bir fuar.
Evet.
İş dünyasında insanların bir araya geldiği, yerli yabancı insanların bir araya geldiği fuar. Yani dünyada ekonomilerin, Amerika dışındaki bütün ekonomilerin böyle geriye çekildiği bir dönemde bu tip fuarlarda farklı coğrafyalardan insanlarla görüşmüş olmak insana gerçekten farklı bir ufuk açıyor. Herkesi bulunduğu yerden ve bulunduğu yerdeki bakış açısıyla dinleme imkanı veriyor. Dolayısıyla geçen hafta fuar sebebiyle, MÜSİAD'ın Expo fuarı sebebiyle yapamamıştık programımızı. İnşallah oradaki gözlemlerimizle ve bir hafta içerisinde olan olayları karşılıklı değerlendiririz.
Evet.
Şu enflasyon verisinden başlayalım isterseniz. Yani Aralık ayında malumunuz gelecek olan enflasyon datasına göre politika faiz oranı iner mi inmez mi tartışmalar yapılıyordu. Beklenenin biraz üzerinde olmuş diye yorumlar var. Ne
aylık tüketici enflasyonu %2,24, yıllık %47,09'a tekabül ediyor. Görüldüğü üzere enflasyon devam ediyor. Sadece hızında yavaşlama olduğu söylenebilir. Geçen yılki aynı döneme göre o söylenebilir. Onun dışında ana harcama kalemleri itibariyle, Aralık ayı itibariyle bakıldığında yıllık değişim açısından en fazla artış eğitimde %92,5. İşte konut var %74, lokanta oteller 59. Yani görüldüğü üzere sağlığı da söyleyelim Ünsal Bey 52,84. Buraya kadar ortalamanın üzerindeki ana 5 kalemden 4'ü hizmet sektöründen kaynaklanan bir enflasyon artışı. Zaten tüketim maddelerinden öte hizmet sektöründeki yavaşlamanın oldukça zorladığı bir süreçten geçiyoruz. Altındaki şeylerde çeşitli mal hizmetler, eğlence, ev eşyası gibi şeyler devam ediyor ortalamanın altında. Kasım ayında ise en çok ne oldu denirse gıda ve alkolsüz içeceklerde %5'lik bir artış var. Eğlence, kültür yaklaşık 2,88 seviyelerinde. Onu ev eşyası, sağlık, konut izliyor. Ortalamanın altında olanlarda haberleşme, çeşitli mal hizmetler, lokanta ve kafeler, ulaştırma, eğitim gibi hususlar gündeme geliyor. Zaten bakanın da açıklamalarında hizmet sektöründe de yavaşlamanın olduğuna ilişkin söylemler vardı. Burada da aylık enflasyona da yansımış durumda anahtarıyla. Giyim ve ayakkabıda %25'lik bir gerileme olmuş. Tek gerileyen kalemde bu. Üretici enflasyonuna bakacak olursak oradaki artış oranı 0,66 seviyesinde, yıllıkta 29,47'ye tekabül ediyor. Geçen ay 32,24'tü. Üretici enflasyonunda aşağı seyir sürüyor. Tabii iş dünyasındaki sıkıntıları da dikkate alırsak burada fiyatlama noktasında iş dünyasının çok da rahat olmadığını söyleyebiliriz herhalde.
Evet, iş dünyası bu anlamda rahat değil. Özellikle son dönemde en fazla konuşulan mevzu malumunuz işte bu enflasyon düşecek. Finans sektörünün kullandırdığı kredilerin finans maliyeti düşecek ve buna paralel olarak da yatırımlar, istihdam devam edecek şeklindeydi. Fakat bu enflasyondaki düşüş hızı, yani daha doğrusu yükseliş hızının beklenen şekilde düşmüyor olması bu konuda ister istemez insanların acaba daha sonraki döneme mi, gecikmeli mi olacak? Orta vadeli programda öngörülen rakamlar geç mi gelecek? Bir de bugünlerde biliyorsunuz en fazla konuştuğumuz mevzu asgari ücrete yapılacak olan zam oranı. Çünkü öyle enteresan bir şey ki bir taraftan enflasyonun sebep olduğu gelirdeki daralma, insanların satın alma kabiliyetlerinin düşmüş olması mutsuzluğa sebep oluyor. Bu mutsuzluğu ortadan kaldırabilmek için sabit gelirlilerin ücretlerini arttırmanız gerekir. Ama bir taraftan da bunu yaptığınızda insanlar daha katlamadıkları maliyetleri fiyatlara yansıtıp piyasa sürüyor. Yani birbirini besleyen bir mekanizmaya dönüşüyor. Aynı şey işte kullanılan kredilerle alakalı onların finansman maliyeti. Yani baktığınızda hala %60-70'lerde yani birleşiğini yaptığınızda daha iyi imkanlarla kullananlar muhakkak vardır. Ama genele baktığınızda bu oranlarda. Şimdi bunu kullanan işletme hangi işi yapacak da %60-%70 para kazanacak yıllık bazda? Yani sadece yani kimseyle alakalı suizanda bulunmayalım. Sadece borsadaki halka açık şirketlere baktığımızda böyle bir kar marjı görüyor musunuz? Brüt kar marjı görüyor musunuz? %60-%70.
Yok öyle bir kar marjı.
Yani esas faaliyetten böyle bir marjın olmadığı bir ortamda siz içinizde faaliyetinizi yürütmek için kredi kullandığınızda bir de bir zaman uyumsuzluğu varsa yani o stoğun devir hızının, stoğun paraya dönüş hızının eğer yani düşündüğünüz gibi dahi olsa en sıradan işte yani malı aldığınızda ödediğiniz parayla tahsilatı yaptığınız arasında neresinden baksanız 3 ay 6 ay zaman geçiyor. Dolayısıyla orada brüt anlamında belki bir para kazanıyorsunuz ama nete geldiğinizde öyle bir para kazanma şansınızın olmadığı, işletme sermayesi açısından dolayı kredi kullanmaktan dolayı olmadığını görüyorsunuz. Bu da bizi ister istemez fasit bir daireye getiriyor. Dün ben bir şeydeydim yine müsait bünyesinde Gebze şubesinde oradaki iş insanlarıyla beraber yani başlığımız küresel piyasalardaki gelişmeler ve onun Türkiye'ye etkileri. O sunuma hazırlanırken bir şey dikkatimi çekti. 2025 yılıyla alakalı uluslararası bir danışmanlık firmasının hazırlamış olduğu dünya risk haritası yani ön plana çıkan onun üzerinden zaten başlamıştım. Orada mesela çok enteresan bir şekilde bizim yakın coğrafyamız yani bizim de içinde bulunduğumuz yani 6'dan başlıyor risk 10 üzerinden en riskli anlamında 6 riskten başlıyor. Buna Yunanistan ve çevredeki ülkeler giriyor. Biz 7. risk grubundayız. Rusya'nın içinde bulunduğu grup 10. risk grubu. Ambargo uygulanıyor, savaş var, başka şeyler var. Şimdi bu kadar riskin kümelendiği bir coğrafyada bir de yeni gelişmeler var. İşte güneyimizde malumunuz Suriye. Evet. Dört bir yandan farklı bir şekilde gelişmeler. Bir taraftan İsrail yukarı doğru genişlemeye çalışıyor. Öbür taraftan muhalifler olaya hakim olup işte rejimin elinden ve PKK'nın elinden yerler almaya çalışıyor. Ve bu bizim hemen yanı başımızda cereyan ediyor. Bizi de fevkalade fazlasıyla ilgilendiriyor. Çünkü oradaki en ufak bir hareket bize doğru bir göçün yönelmesine sebep oluyor. Türkiye'de o göçün önünü kesebilmek için bu konuyla alakalı kendince son derece akıllı bulduğum politikalar uyguluyor. Yani bizzat kendisi yok işin içerisinde fakat duruş itibariyle ne yapmak istediğini, ne söylemek istediğini herkesin anlayabileceği bir lisanla konuşuyor. Dolayısıyla bu gelişmelerin olduğu yerde risklerin de o haritaya baktığımızda arttığı bir bölgede ekonomiyi canlı tutmak ki son çeyrekte biliyorsunuz son çeyrek 0.2'lik bir küçülmeyle oldu ki uzun zamandır yani 15-16 tane çeyreklik dönemde sürekli büyüyen ekonomide bir küçülme meydana geldi ve bu önümüzdeki dönemde muhtemelen 4. çeyrekte de etkisini gösterecek. Böyle bir ortamda işletmelerin kendilerine yol bulması, asgari ücreti doğru konumlandırıp çünkü sadece asgari ücretle çalışmıyor. Asgari ücrete şu an konuşulan şey ne piyasada? %25 ile 40 arasında bir zam yapılması. İşte %25 diyen iş adamlarını hemen hükümet yandaşı olarak suçluyorlar. %40 diyenleri ülkenin düşmanı ilan ediyorlar. Yani o kadar enteresan bir şey ki yani netice itibariyle.
Saflar ayrışmış.
Ya saflar ayrışmış. İşini geldiği gibi kullanıyor insanlar. Yani şu an netice itibariyle seçimle iktidar olunan bir ülkedeyiz. Yani herkes her fırsatı sonuna kadar değerlendirmeye çalışıyor. Toparlayacak olursam burada özellikle önümüzdeki dönemde işletmelerin işte bir taraftan işçilik maliyetleri öbür taraftan diğer maliyetlerin yanında ihracatçı olanların da akşamki iş adamlarının en çok serzenişi kur ne olacak? Yani ne zaman kurda bir hareketlenme olur? Ben dedim yani önümüzdeki dönemde sadece bir soru sordum. Türkiye'ye kaynak akışı olur mu olmaz mı? Olur. Ne zaman olur? Biraz benim sunumumdan da şey yaparak işte ikinci çeyrekten itibaren yani Mart'tan sonra Haziran'a kadar ciddi bir hareketlenme olur şeklinde. Peki içeri kaynak girişi olduğunda kur artar mı azalır mı? Az önce kurun artması gerektiğini söyleyen insanların içeri kaynak girişi başladığında kurun niye artmaması gerektiğiyle alakalı. Yani azalmaz ama sabit kalır. Dolayısıyla bütün hesabı kitabı buna göre yapmak gerekiyor. Yani orada kurdan para kazanmak yerine içerideki maliyetlerle satış fiyatı arasında bir marş koymak lazım. Oradaki en önemli tehlike, bizim açımızdan en önemli tehlike, Çin gibi bir hani ne diyelim?
Dev.
Dev üzerimize doğru geliyor. Çünkü kendi ekonomisi küçülüyor, giderek agresifleşiyor. Birçok sanayi kuruluşundan görüyoruz. Üretmektense Çin'den ithal etmeyi yeğliyorlar. Peki diyorum, piyasanızı kaybetmiyor musunuz? Yani başkası ithal edeceğine biz ithal edelim. En azından müşterimize yani fason üretmiş gibi şey yapalım. Kendi markamızla verelim. Kalite problemi, eskisi kadar kalite problemi yok. Dolayısıyla aslında kendi ayağımıza değil kafamıza sıkıyoruz,
evet,
şu an.
Evet.
Böyle enteresan bir durumdayız. Buyurun, siz devam edin isterseniz.
Evet, bu gelişme özellikle Çin üzerinde en fazla durulması gereken konulardan bir tanesi. Tabii Çin'le ilgili lojistik açısından da ulaşımın artık demiryolu da devreye girmiş olması, yine Çin'le ilgili yol projeleri falan düşünüldüğünde önümüzdeki dönemde Çin ekonomisi tüm dünyayı belirleyici olacak. Öyle görünüyor. Şu anda da zaten tüm dünyayı etkiliyor. Çin'de işler iyi ise büyümesine bağlı olarak tüm ham madde fiyatları yukarı doğru gidiyor. Çin biraz duraksadığı bir dönemde ham madde fiyatları yerle bir oluyor. Dolayısıyla Çin bu süreci hele hele sanıyorum 2030 yıllarında Amerika'nın birinci sıradaki ekonomi olan Amerika'nın önüne geçmesi bekleniyor. Tabii bir de şu var, Çin'in bulunduğu bir coğrafyada bir ekosistem de oluşuyor. İşte Vietnam ve benzeri ülkeler de bir yapı oluşturuyor. Yani Çin kendisine yönelik müeyyideleri o ülkeler üzerinden açtığını da görüyoruz. Yani Çin'e göre hizalanıp hızla gelişen ülkeler var. Vietnam yıllarca savaş Malezya için konuşuluyordu. Şimdi gelişen ekonomisi açısından
mesela Malezya örneğine baktığımızda, Malezya'da devlet yönetimi Malaylar'da, yani Müslümanlar'da, ama ticarete baktığınızda Çinlilerin elinde.
Evet.
Yani bildiğiniz Malezya firmalarının neredeyse tamamına yakının sahibi Çinli, Hintli, o bölge. Dolayısıyla yani bu bugünün meselesi değil. Çok uzun zamandan beri var olan bir şey. Afrika'da hakeza öyle. Afrika'ya gittiğiniz zaman ticareti Hint kökenliler yapıyor. Şimdi Çinliler orada çok ciddi etkili olmaya başladı. Dolayısıyla hani doğrudan bir ülkeye bir ambargo, bir yasak, bir ticaret harbi başlattığınızda o hemen neticelenmiyor. Ya mesela Türkiye-İsrail arasındaki meselede adam İtalya'ya alıyor, İtalya'dan gönderiyor. Yunanistan alıyor, Yunanistan'dan gönderiyor. Dolayısıyla yani burada yani olayı doğru okumak icap eder. Yani birileri eğer kendi lehine bir şey varsa onu muhakkak dolanacak bir şeyler yapıyorlar. Bunun için de ben mesela Amerikan ekonomisinin o kadar şey olduğunu, özellikle Trump döneminde tekrar üretimi kendi ülkelerine çekiyor olmaları, bu düşünce bile Covid döneminde gördük. Covid döneminde inanılmaz destekler verdiler yatırım yapan firmalara. Bakıyorum şimdi tabloyu bir taraftan da görmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz çeyrekler dönemi itibariyle Çin ekonomisi, hemen böyle yan yana koyayım. Çin ekonomisinde yani 1'lere 0.50'lere aylık çeyreklik dönemler itibariyle büyümeden, hatta eksiye geçtiği dönem olmuş 2022-2023 bandında. Ama Amerikan ekonomisine bakıyorsunuz, çeyrek dönemler itibariyle %4, %3, %2... Çeyrek dönemler itibariyle Amerikan ekonomisi büyümeye devam ediyor.
Evet.
Şimdi 22 trilyon dolarlık, pardon yanlış dedim, 27 trilyon dolarlık bir ekonominin %4 büyümesiyle 17 trilyon dolarlık bir ekonominin %1 büyümesinin farkı bile aslında bir anlamda kapamanın o zannedildiği kadar kısa sürede olmayacağını
gösteriyor. Kolay olmayacak diyor.
Sadece şu var, Çin eğer iç tüketime, içerideki tüketerek büyüme yoluna giderse bu bir tercihtir. Ekonomisi çok büyük olur. Fakat asıl Çin için olmaktan çıkarır o. İçerideki insanların şu an 200-300 milyon refah içerisinde yaşıyor. Geri kalanı hala kişi başına milli gelirin görüyorsunuz 11 bin 12 bin dolarlar seviyesinde. Yani içerideki tüketimle insanların refahını bir arttırdığınızda bir daha geri çeviremezsiniz. Onun için yani her ne kadar komünist ülke planlı ekonomiden bahsetseniz dahi orası o kadar rahat olan bir hadise değil. Amerika'nın da kaşımaya çalıştığı biraz orası. Yani Çin'in içinde insanların refah içerisinde yaşayanlarla yaşamayanları birbirine bu anlamda bir daha bakmalarını sağlamak. Yani çok ilginç zamanlardan geçiyoruz. Burada olan Avrupa bölgesinde oluyor.
Evet.
Avrupa bölgesi hızla küçülüyor.
Tabii Çin'in kendi içinde de tüketimi artırmak istiyorlar ama istedikleri kadar başarılı değiller.
İsteseler yaparlar. İsteseler yaparlar ama hatırlarsanız gayrimenkulle alakalı çok enteresan firmalar sıkıntıya girdi. Tamamen iç tüketime yönelikti onlar. Evet. Yani dışarı yönelik bir şey değildi. Şişti.
İhtiyaçtan fazla konut üretilmiş durumda.
Patladı. Ondan sonra onlar devasa bir problem haline geldi.
Bir diğer şey de sosyal güvenlik tarafında. Yani Çin'de insanlar yaşlılıklarında özellikle kendi yaşlılarına bakmakta bir sosyal güvenlik şemsiyesi tatmin eden bir şey olmadığı için tüketimin artmadığı, dolayısıyla insanların biriktirmeye odaklandığı gibi bir yorum var.
Japonya'dan sonra uzak doğuda yani ahiret inancı yok. Ne yaşayacaksan burada yaşa. Son nefesine kadar sana yetecek olan parayı biriktir. Tut düşüncesi. Evet. Yani o kasalar deprem olduğunda kasaların karşı kıyıya vurmasının da sebebi oydu değil mi?
Evet.
İçi dolu, para dolu kasaların. Yani buradan devam edecek olursak yani Amerikan ekonomisinin tarihi yani makro veriler açısından söyleyeyim. Tarihi en iyi olduğu dönemde, Çin'in daraldığı bir dönemde, Avrupa'nın yerle bir olduğu bir dönemde, süründüğü bir dönemde piyasası Avrupa olan, rakibi Çin olan bir Türkiye'den bahsediyoruz.
Evet.
Ve çevremizdeki jeopolitik riskler ve fırsatlar barındırıyor. Yani şöyle bir fotoğrafın büyüğüne baktığımızda yani çok şey olabileceğini görüyoruz. Yani ciddi potansiyel anlamında da çok şeyler olabilir. Eğer istediğimiz gibi yönetemezsek sıkıntılarımızın bir müddet daha devam edeceği gibi bir görüntü de ortaya çıkabilir.
Nereden peki bu ortaklık bak? Şeyinden hareket edeceksek Türkiye Avrupa'ya ortak olamamış bir ülke.
Evet.
Çin'le rakip olduğunu söylediniz. Peki Çin'le ortaklığı deneyebilir mi Türkiye?
Yani Çin'le ortaklığı deneme şöyle oluyor. Zaten şu an Çinli firmalar Türkiye'de çok yoğun bir piyasa yani. Ne derler? İş istihbaratı anlamında zaten bir ayakları Türkiye'deler. Yani Türkiye'de mesela Çin'de bir bankası yok. Ama Çin'in Türkiye'de bankası var. Bir sürü firması var. Dolayısıyla buradan baktığımızda eğer bir ortaklık olacak ise şayet o zaman bizim özellikle sektörel anlamda bu kümelenmeler, ortak hareket edebilmeler, ortak akılda sektörel yoğunlaşmalar. Mesela akşamki toplantıda da gündeme geldi. İşte tekstil sektörü ölüyor Türkiye'de. Yani eğer bu şekilde olacaksa rakibimiz Bangladeş, rakibimiz Vietnam, rakibimiz
Mısır
olacaksa yani bu haliyle devam etmemesi gerektiğine markalaştırıp marka bizim üretim onların olabilir. Problem değil. Yıllarca Batı böyle götürmedi mi şeyi?
Ama istihdam unsuru ortadan kalkıyor.
İstihdam unsuru olarak işte orada işte değil mi? Stratejik olarak bakacaksınız. Eğer siz katma değersiz bir üretimden katma değerli bir üretime yani mesela eleştirildi. Sözü güzeldi. Uygulamasını şey yapmadı. O 2 milyon yazılımcı fikri. 1 milyon yazılımcı fikri. Fena bir fikir miydi? Fikir olarak güzeldi de uygulaması.
Ara ara söyleniyor. Onunla ilgili bir şeyler de yapılıyor ama etkisi somut olarak yansımadı ortaya.
Ya eğitim sistemiyle alakalı özellikle bizim yani meslek edindirmeye yönelik. Yani bütün problemimizi üniversiteye taşıdık. Üniversiteye gelindiğinde insanların eğilip bükülmesi çok zor oluyor. Yani burada yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda çok yani fikir anlamında doğru yerler teşhis var. Fakat uygulama noktasında
uygulama.
Özel sektör ve Milli Eğitim Bakanlığı, sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil, bütün kamu ve özel akıllar bir araya gelip bu ülkenin geleceğinde herkesi üniversite mezunu yapmanın yani ne kadar sıkıntılı olduğunu, herkesin beceri sahibi olduğunu, yetenek sahibi olduğu olmasının ne kadar akıllıca olduğunu düşünerek. Buna yazılımcısı da var. Siz evinizde su tesisatçısı aradığınızda bulabiliyor musunuz?
Bulamıyoruz.
Yani evde işte kalorifer sisteminde kayıp kaçak var. Rica minnet artık yalvarıyoruz şeyler. Adam bir hafta 10 gün sonrasına gün veriyor.
Ve gelmiyor.
Gelmiyor. Yani bunu yaşıyoruz biz.
Meslek
bir de kibir de var yani. İnanılmaz kibir var insanlarda.
Şimdi üniversite diplomasının kıymet harbiyesi çok şey olduğu için ve istihdam edilebilir eleman yetiştirmedikleri için bir anlamı kalmıyor çoğu yerde. Aynı şey meslek eğitim, meslek edindirme eğitimleri var.
Evet.
Bakanlıkların teşvik ettiği, düzenlediği. Orada da meslek edindirmenin önüne meslek sertifikasını vermek geçmiş durumda. meslek edinmiş gibi sertifikasını elde ediyor. Ama meslekle ilgili başta hem yetkinlik ve altını çizdiğimiz ikimizin de ticari ahlak, bir işte ustanın, bir işi yapacak kişinin verdiği sözde durması ve yaptığı işin istenen kalitede, hak ettiği seviyede, kalitede iş üretmesinde ciddi sıkıntılar var.
Evet.
Hatta geçenlerde birlikteyken espri yapılmıştı. 20 sene önce yapılmış bir döşenmiş bir fayans evi su baksıyor, aşağıya bir damla su damlamıyor. Ama bakıyorsunuz çok lüks malzemeyi kullanıyorsunuz. Daha oturduğunuz anda sağdan soldan akıntılar başlıyor. Kırıp ocağının pahalı malzemeleri düzgün usta bularak yeniden satın alarak yeniden yapmaya çalışıyorsunuz.
Bulabilirseniz yaptırırsınız.
Evet.
Yani ülkenin aslında geldiği yer bu da. Ben mesela şu şeye şaşırmıştım. Böyle İngiltere'de, Kanada'da işte o vakit geçirdiğimiz zamanlarda mesela buranın en değerli işi ne dediğinizde mesela o işte ara eleman ya da işte tesisatçı, elektrikçi nasıl olur falan demiştim. Şimdi de çok daha net anlıyorum nasıl olacağını.
Evet.
İhtiyaç hasıl olduğunda yani gelmeyen, sözünde durmayan, yarım yamalak işini yapan insan sayısı artıyor. Bir taraftan da ihtiyaç artıyor.
Evet.
Yani bu böyle bir ortamda yani bu aslında bas bas bağırıyor. Özel sektörde de kamuya da bir yerde bağırıyor yani. Yarın öbür gün farklı sıkıntılar. Polonyalılar bir şekilde İngiltere'den biliyorsun.
Evet.
Kamyon şoförü bulamadı adamlar yani. Yani. Böyle bir şeyi Türkiye çok hızlı yaşıyor. Yani ekonomi o büyüklüğe ulaşmadan ama şimdi yaşamaya başlıyoruz. Bunun da çözümünü üretecek olan ortak akıldır. Sadece özel sektör ya da sadece kamunun yapabileceği bir şey yok. Öncelikle ailelerin çocuklarına herkesin böyle benim çocuğum da üniversite mezunu olsun. O takıntısından bir şekilde kurtulmak lazım. Yani üniversite mezunu olup iş bulamayan insan mı? Yoksa üniversite mezununun 3 katı 4 katı kadar gelir elde edip
kendi işini
meslek sahibinden kendi işini kurabilen insan mı? Yani tercihi ailelerin burada doğru yapması lazım. Biz biraz geçiş jenerasyonu olarak kendimiz sıkıntılı süreçler yaşadık. Çocuklarımıza biraz fazla tolerans tanıdık. Daha sanki üniversite okuyunca daha iyi şeyler. Hepimiz üniversite okuduk. Ama öyle bir şey sağlamıyor. Orada bir gözden kaçırmışlık var. Ben başka bir şey söyleyecektim burada. Şimdi bütün bunların yaşandığı ortamda Trump'ın gelme düşüncesiyle sizin en sevdiğiniz, Konyalıların özellikle en sevdiği bir konuya gireceğim.
Buyurun.
Kripto paralar.
Hmm.
Konya ile kripto para arasında nasıl bir bağlantı var? Konya'da yaşadığımız dönemde, beraber iş yaptığımız dönemde o kadar adını sanını duymadığımız kripto paraların Konyalıların gündemine gelmesinin özel bir sebebi var mı?
Evet,
finans merkezi olarak Konya bu anlamda ne söylüyor? Söyletmeden işte, haber üstüne geliyor.
Finans merkezi İstanbul'da ama.
Yok Konya, ben onu gördüm.
Konya fırsatı iyi görmüşler, iyi koklamışlar. Son bir aydaki Bitcoin'in yükselme şeyi %45 seviyelerinde. Yıla baktığınız zaman %135'lere gelmiş yıllık artış. Dolayısıyla ben şu açıdan da bakıyorum. Bununla ilgili bilgilere maalesef sahip değiliz. Yani insanımızın elinde ne kadar kripto para var ve özellikle Bitcoin var bilmiyoruz. Umulur ki çok büyük miktarda var olduğunu umalım. Bugün tabii her şeyi realize etmeye bağlı olarak eğer realize ederlerse ülkemize ciddi bir döviz de kazandırmış olacaklar. Yani onu da altını çizelim ve kendileri de servetleri açısından onu bir servet olarak düşünürsek ki altın gibi bir varlık. Çünkü ödemelerde, ticarette henüz istendiği seviyede yoğun olarak kullanılmadığını da biliyoruz. Tasarruf aracı olarak da kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla ülkemizin bu açıda bir girdisi olabilir. Yani onu pozitif yönden bakıyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz.
Yani diyorsun.
Hemşerilerim biraz daha zenginlemiş olduğunu umarım
kesin,
yani.
Kesin zenginleşmiştir. Zaten son dönemde özellikle bu bütün istatistiklerde finans sektörünün destek vermediği bu konut otomotiv satışları nasıl patlıyor sorusunun cevabı. İşte insanların yani inşallah sadece kripto ile kalır. Geçen hafta yapmamıştık, önceki programda kumar hastalığının giderek yaygınlaştığından bahsetmiştik.
Evet, o çok büyük bir tehdit.
Yani kolay kazanmaya alışan insanları bir daha siz normal yollarla iş yapmaya ayda 30 bin lira, 50 bin lira, 100 bin liraya çalıştırmak çok zor olacağını. Onun için zihinsel anlamda Yani bu işin kolay para kazanma hastalığının daha fazla depreşmemesi temennimizdir. Ama kriptolarda olan ilgi, yani Konyalılar önceden görmüşler, vizyoner insanlar. Trump'ın tekrar seçileceğini, Elon Musk denen adamın ve Trump'ın da işte kriptolara biz farklı gözle bakacağız. Bundan sonraki süreçte onların hukuken önlerini açacak her türlü atılımlar atacağız gibi cümleleri kriptoları coşturdu. Yani en meşhur olan kripto Bitcoin kaçtı? 101 bin doları
geçti neticede.
Bir dakika bakayım hemen şurada en güncel şeyiyle görmüş olan mı? Yok, 100'ün altına gelmiş tekrar. Demek ki birileri satış realize ettiler.
Normal seviyelerde. Dalgalanmış.
Yani bir günde %3, %4 oynuyor. Buradaki tabii temel espri şu. Yıldan yıla baktığımızda %120'ler, eksi olan da var ama %120'ler, %200'ler. Hatta daha kısa zamanlı baktığımızda aylık olarak %300 kazandırmış olan Ripple diye. Bak bunu da ilk ben şeyden duymuştum. Kulaklar çınlasın. Konya'da Mustafa'dan duymuştum. Mustafa Bey kardeşimiz dinliyorsa. Yani o zaman ya biz daha sadece Bitcoin'le idare ederken o...
Biz caiz mi değil mi, nedir ne değildir onları tartışıyorduk.
Ya işte bu caizlik noktası da insanlar...
Hala bir şey diyemiyoruz.
İnsanlar bir noktadan sonra herkes gönlüne göre bir fetvacısını buluyor. Diyecek bir şey yok yani. Oraya çok fazla girmiyorum. Ama burada çok enteresan gelişmeler oluyor. Piyasalar da benzer tepki veriyor. Yani Trump gelmeden önce bütün her şey satın alındı. Geldikten sonra herhalde piyasalarda böyle bir aşağı doğru bir ivmelenme olur. Evet. Realize edilir en azından.
Evet. Ünsal Bey, şimdi ikinci sırada borsayı konuşalım. Çünkü borsada yukarı doğru bir hareket söz konusu. Yine tüm dünyaya baktığımız zaman Trump'ın seçilmesiyle bağlantılı olarak yine bugün alınan bir karar var. O kararı da birlikte değerlendirilirse yılbaşından itibaren BIST, Borsa İstanbul'daki ilk 50 şirketin açığa satışına onay verildi. Ama uygulama 2 Ocak'ta başlayacak. Bununla birlikte etkisini de dikkate alarak ne olur?
Şimdi açığa satış piyasaların hani iç dinamikler açısından önemli unsurlardan bir tanesi. Yani hacmin artmasını istiyorsanız, o derinliğin sağlanmasını istiyorsanız, nasıl opsiyonlarda gelecekte ya da vadeli işlemlerde gelecekte olabilecek pozisyona göre kendinizi bazen riskinizi minimize etmek için hedge ediyorsunuz. Bazen de gerçek anlamda bir pozisyon alıyorsunuz. Özellikle bu pandemi döneminde açığa satışlarla zaten piyasa aşağı giderken birçok insan mağdur olmasın diye geliştirilmiş bir mekanizma. Uzun süredir yani bu piyasanın aktif oyuncuları diyelim artık, onlar yatırımcı diyemiyoruz. Aktif oyuncular tarafından açığa satışın gelmesi gerektiği. Dolayısıyla yani legalite içerisinde insanların ellerinde olmayan hisse senetlerini belli zamanlarda satabilmesine imkan tanınmasıyla alakalı bir düzenleme o zaman yasaklanmıştı. Tekrar geri geliyor. BIST 50 ile alakalı geri geliyor. Bu hacmi artıracaktır. Ondan emin olabilirsiniz. Fayda maliyet analizi anlamında baktığımızda yani küçük yatırımcının zaten ilgilenmemesi gereken bir boyuttur burası. Çünkü o daha çok piyasa profesyonellerinin kendi aralarında yapacakları ve oluşturacakları vakumla alakalı bir hadise. Yani büyük oyuncuların işte şurada şu hisse senedinde açığa satış yaptılar, demek ki burada düşük bekliyorlar dediğinizde bir aracı kurumdan açığa satış yapıp öbür taraftan onu karşılayan bir alım yapıp çok farklı bir noktaya getirebilirler. Onun için bu konu küçük yatırımcıların gündeminde olmaması gereken bir başlık olarak değerlendiriyorum. Yoksa
ilk 50 firmayla sınırlanmış olmasına ne dersiniz?
Anlamlı zaten, yani burada zaten daha önce de hatırlarsanız açığa satıp yakalanan, sonra işte 5 gün tavan o açığa satanın canını yakacak şeyler küçük hisselerde mümkündü. Büyük hisselerde o derinlik olduğu için yani bir kontrolsüz bir açığa satışta alıp o hisseyi tavan yukarıya götürme şansımız mümkün ama daha zor. Dolayısıyla orada başlamış olması yine de küçük yatırımcıları korumak açısından önemli bir adım. Yani orada olması.
Yani burada açığa satışın özellikle derinliği olmayan hisselerde bir manipülasyon riski taşıdığını mı
evet,
ifade
onu söylüyorum. Yani derin olanlarda ilk 30'da, ilk 50'de oluyor olması derinliği sağlar, hacmi genişletir ve bu işi sadece kulaktan duyma bilgilerle hareket eden insanların canını yanmasını engelleyen bir unsur olarak düşünüyorum. Yani o da herhalde olacaktır diye ümit ediyorum. Evet. Ama bu arada tabii borsa yani işte kaç gündür o ivmelenmeden dolayı işte 10 binin tekrar üzerine çıkıyor. Oralarda bir pozisyonlanma var. Ya bundan sonraki süreçte de en azından bir müddet daha iyi olacak. Sadece şu var, yıl sonunda birçok fon, birçok kurum pozisyon kapatıyor. Ama pozitif havanın olduğu bir ortamda satır kenarda beklemek de sıkıntılı. Ya bundan sonra hep böyle olacak deyip ne var ne yok buraya gömmek de çok anlamlı değil. Dolayısıyla dengeli, yani 100 liranız varsa, yani dün 30 lirası borsadaysa bugün 40-50 lirası olabilir. Diğer yatırım araçlarına işte altındı, diğer Türk lirası enstrümanlarda meşrebinize uygun olarak onlara yayılabilir. Ama yani her şeyim neyim var neyim yok hepsini borsa, henüz daha onu demek için biraz erken sanki.
Evet.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Değildir. Parantez içerisinde söyleyeyim, kimse gaza gelmesin.
Bu arada Çin'den bahsettik ama Ticaret Bakanlığı'nda Ömer Bolat'ın bir açıklaması vardı. Onu da zikretmekte yarar var diye düşünüyorum. Özellikle Trump tarifelerinin makine ve elektrikte, elektronikte fırsat olabileceğini söylüyor. Özellikle Çin'e yönelik uygulanacak tarifelerin bizim açımızdan fırsat olabileceğinin altını çizmiş. Buna ilave bir şeyler söylemek ister misiniz?
Yani mümkündür ama bir taraftan tabii Trump Amerika'yı koruyor, bizi korumuyor.
Evet.
Yani Trump'ın tarifeleri Amerika için geçerli. Hani etki biliyorsunuz Avrupa'ya da bir vergilendirmeyle alakalı. Oradaki sadece benim takıldığım şey şu. Yani şu an eğer o ürünleri Amerika'da üretmiyorsa %60 vergiyi koyduğunda kendi ülkesinde bir enflasyona sebep olmaz mı sorusunun cevabını henüz daha ben kendi iç dünyamda verebilmiş değilim. Ama kendi iç üretimini korumak açısından baktığınızda evet doğru bir yaklaşım. Onu sektörel mi uygularlar yoksa genelde mi uygularlar, onu ilerleyen zamanda, yani Trump hala daha kadrolarını oluşturmakla meşgul. Hatta en çok konuşulan mevzulardan bir tanesi işte Fed Başkanı Powell kalacak mı gidecek mi? Normal süresi 2028 yanlış hatırlamıyorsam. Yani kendi açıklamasında ben buradayım, hiçbir yere gitmiyorum, işimin başındayım gibi bir açıklama yapmıştı. Ama Trump tipi bir insan, yani işinin başında olursun öyle bir yıpratır ki. Yani her olumsuzluğun faturasını Powell'a keser geçer yani. Böyle dominant karakterli liderlerin böyle bir özelliği var.
Tabii Elon Musk etkisi de olacak. Yani işte orada aslında iş dünyasından birinin de, gerçi Trump da bir iş adamı.
Ya orada işte enteresan bir koalisyon oluştu. Yani Elon Musk'ın yani bütün imkanlarıyla Trump'ın arkasında durması ve şu anda yani dünya Elon Musk'ın ne derler, nefes alışverişiyle şekillenecek gibi özellikle ekonomik anlamda bir döneme giriyoruz. Sadece ekonomik de değil, adamın stratejik anlamda yaptığı yatırımlar, özellikle bu geçenlerde bir şov yaptılar 60 bin drone'la. Yani hava sahasını istersek, hatta orada şey vardı, F-35'ler ne ki diye dalgasını geçmişti. Aynı anda 60 bin tane drone'u koyduğunuzda onun içerisinden bir şeyin geçip bir yerden bir yere gitme şansı, Starlink'i falan düşündüğünüzde yani kafa çok farklı çalışıyor.
Karıncalanan fil ordusunu
filleri yemesi gibi bir şey. Dolayısıyla buradan baktığımızda yani bütün yani askeri bakış açıları değişecek, çok şeyin değişeceği bir dönemdeyiz ya. Keyifle izleyeceğimiz bir dönemdeyiz. Korkutucu bir taraftan da tabii.
Evet. Tabii risklerin, alışılmış risklerin yerine yeni risklerin aldığı bir dönemden geçiyoruz. Hele hele çevremizdeki savaş nereye varacağını bilemiyoruz. Hayırlısı diyelim. Diğer konu başlıklarımız arasında geçen ay Kasım ayının son haftası, biliyorsunuz dünyada Kara Cuma denen, bizde muhteşem Cuma tabirleri kullanılan.
Cuma'nın mübarek değiliyle isminin örtüşmemesinden dolayı böyle. Evet. O da artık Cuma olmaktan çıktı, efsane Kasım oldu.
Artık efsane Kasım oldu. Dolayısıyla Kasım ayında bir önceki aya göre, yani Ekim ayına göre harcamalar, kredi kartıyla yapılan harcamalar %22.48 oranında artış göstermiş. 1 trilyon 254 milyar düzeyinde olan kredi kartı harcamaları 1 trilyon 626 milyara yükselmiş. Görünür olarak bilmiyorum Türkiye'nin her yerinde midir? Özellikle geçen hafta Cuma günü akşam bizim çevremizde iki tane bitişik AVM var, biliyorsunuz. insanlar ellerinde koca koca poşetlerle, özellikle hanımların şeylerin, yani kadınlarda bir de hobi olarak mutfak eşyası alışveriş hobisi var. Hı-hı. Görüyorum. Herkesin elinde koca koca.
Anlıyorum. Canını yakacak alışverişler yapılmış.
Yok, bizde olmadı elhamdülillah. Ne diyorsunuz Ünsal Bey?
Ben aslında
enflasyonun düşmemesiyle ilgili en önemli gösterge bu. Gerçi indirim yapıldığı için fiyatlara yansımadı filan denebilir ama ne kadar yansımadı? Çünkü orada da maalesef fiyatlarda manipülasyonun olduğu çok açık. Ne dersiniz bu
şimdi
harcama
çılgınlarına? Şimdi ben bir şey yaşadım. Yani şeyin bittiği, Kasım ayının bitip Aralık ayının başladığı gün bizim delikanlıyla beraber şey gittik, AVM'ye gittik. Kasım ayındaki fiyatın üzerine bir %30 daha indirim yapmışlar. Ne oluyor dedim. Satılmadı abi dediler.
Aa.
Yani istediğimiz satışlar olmadı. Tabii ki. İstediğimiz satışlar olmadı. Dolayısıyla onun olmadığını görünce hemen dedi sabahleyin dedi. Bizim dedi şirket hızlı bir karar aldı. Ekstra bir %30 daha indirim yaparak, yani baktım gerçekten çok mu? Yani şöyle diyeyim, 9 bin liralık bir kaban 4 bin liraya alıyorsunuz. Yani normalde o kabanı 7 bin liranın altında falan alabilme şansınız yok. Bir indirim yapmış, bir %30 daha indirim gelmiş. Dolayısıyla yani özellikle daha basic olan ürünlerde belki fiyatlar geri gelmiyor ama daha böyle moda bağlantılı. Yani gelecek dönemde o ürünün satılmasında sıkıntı yaşanacaksa stokta kalma yükünü de düşünerek, stok maliyeti,
faizler belli.
İnanılmaz şey. Dolayısıyla yani Kasım ayında alışveriş yapamayanlar üzülmesinler. Daha makul fiyatlarla alabilirler. Ama bu şu anlama gelmesin. Yani ihtiyacınız yoksa almayın. Yani bizim aslında kültürel anlamda.
Yani sabah bu şeyden hareketle, bilgiden hareketle alışverişe koşmayın mı diyorsunuz?
Ama onu söylüyorum. İhtiyaç, aslında bu zihinsel anlamda bir değişiklik. Yani bakın hala çarşı pazar alışkanlıklarımız değişmiş değil. Bakıyorum mesela, yani bu bizde de var, muhtemelen sizde de var, birçok insanda var. Yani o eskiden hani kilo kilo alma şeyimiz vardır ya.
Evet.
Evler kalabalıktı. Evet, kilo kilo alıyordun. Yani oradan biraz bizim zihinsel anlamda biraz daha böyle o vakti zamanında eleştirdiğimiz bir portakal, bir elma alan Almanlara, onlar kadar olmasak da daha böyle ölçülü, tüketilebilir, ısrafa kaçmayacak, çöpe atılmayacak şekilde bir değişime de ihtiyacımız var. Bu giyim kuşamda da öyledir. Az önce sizin latife olarak söylediğiniz ev aletlerinde de, mutfak ev aletlerinde de kadınların böyle şeyi vardı. Hep böyle yılda bir kere ya da iki kere kullanacakları ev aletini alma konusunda inanılmaz bir ne derler?
İştah.
İştah ve saplantı düzeyinde bir tutkuya dönüşüyor. Yani yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Dolayısıyla evet. Yani Kasım ayında böyle bir şey yaşandı. Enflasyonu tetikliyor mu? Tabii ki tetikliyor. Çünkü insanlar fiyatlar düşmeyecek, artmaya devam edecek algısı özellikle yani giyim kuşam gibi mevsimsel olan şeyden ötesinde daha kalıcı olan ürünlerde insanların daha tutkulu olmasına sebep oluyor. Evet, burada ben siz söylemediniz ama az önce konuşurken altına böyle gözüm takıldı. Yani dün de en azından şey yaparken dünyada merkez bankaların, büyük merkez bankalarının altın alma iştahı bütün hızıyla
Devam ediyor.
Yani baktığımda başta Amerika olmak üzere, Almanya olmak üzere en iyi, en büyük iki altın toplayıcısı ülkenin yanında Hindistan gibi, Çin gibi ve Türkiye gibi bir ülkede altın rezervlerini artırma konusunda iştah devam ediyor. Böyle olduğu sürece de altın en azından, yani Trump geldi altın yerle bir olacak şeklindeki düşünceler doğru değil. Yani en azından altın merkez bankalarının ilgi alanında böyle olduğu sürece kripto paralar da olsa böyle bir yerinde duracak gibi duruyor. Bunu da bir cümle olarak burada söylemiş olalım. Onun haricinde yani şu an sakin bir şey var, ortam var. Yeni, ben biraz dikkatimi çeken, belki bir programda onu konuşuruz. Büyüme tahminleri falan düşürüldü Türkiye ile alakalı, bu arada onu not olarak söyleyelim. Çok sayıda banka kurulma izni verilmiş. Yani BDDK'nın sayfasına girdim. Yani hiç adını sanını duymadım. O kadar çok dijital banka, bunların bir kısmı katılım bankası. O konuda bir iki cümle sarf edin de ondan sonra kapatalım. Farkındayım, saati gösteriyorsunuz. Yani bu kadar dijital bankanın şeyi önümüzdeki dönemde ekonomiye etkisi ne olur, katkısı ne olur deyin. Ondan sonra kapatalım.
finans sektöründe tabii şöyle, özellikle bunu elektronik para şirketleriyle birlikte düşünmeliyiz. Onların bir anlamı vardı. Bankaların ulaşamadığı kitlelere finansal hizmetleri ulaştırma adına. Dijital bankalar da o tarafa doğru girmeye çalışıyor. Self-service bankacılığın ön planda oldu ama tüm bankaların zaten bu yapıları var. Yeni bence tabii detaydaki bankaların genel BDDK, Merkez Bankası ve KKB'deki şeyleri görüyoruz ama hedef kitle olarak bankalara bakıldığında ulaşılamayan müşteri gruplarına ulaşmak. Her şeye rağmen genç bir neslimiz var. Özellikle ön ödemeli kartlarla ilgili gençlere yönelik olarak 18 yaşın altındaki gençleri de hedefleyen yeni ürünler, yeni şirketler.
Kim ödeyecek o borçları 18 yaşın altında?
Tabii 18 yaşın altında çocuğu olan ebeveynler ödeyecek. Evet. Kim ödeyecek başka?
Yani hedef onlar ama aslında ebeveynlerinin şey yapması.
Evet.
Taahhüt
altında. Ama şu var, risklerin arttığı bir ortamda bu kartı, ön ödemeli karta para yüklediği zaman veli çocuğun nerede para harcadığını görecek. Bu da önemli bir unsur. Mesela kumardan bahsediyor.
Fintechler de aynı işi yapmıyor muydu? Fintechler de benzer
uygulamalar. Var. Onların da var elektronik cüzdanları.
Bu arada yani eski sektörünüzden 28 yıl genel müdür yapmış bir duayen diyelim. Görevin yerine sizin arkadaşınız gelmiş. Yani Deniz Bank'ın başına arkadaşınız olan evet, Recep Baştuğ gelmiş.
Gerçekten yani şunu ifade edebilirim. Gerçekten başarılı, yetken ve her yönüyle düzgün bir arkadaşımız. Buradan tebrik ederim.
Tebrik ediyorsun. Deniz Bank'ın başına gelen evet. Recep Baştuğ. Evet, bitirelim isterseniz. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündem programı daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık gelişmeleri anlatmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.